Ayrım 24, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 245. 7. Lale Devri. Bir hafta sonunda da Hollanda'ya lale bahçelerini görmeye gittik. Yiğit mızıkçılık etti, hafta sonunu arkadaşlarıyla geçirmeyi yeğledi. Paris ile Amsterdam arasındaki otoyol tamamlanmıştı. Fransızlar Almanlara bu konuda üstün gelmek savındaydılar. Yaptıkları otoyol gerçekten Almanya'da Hitler zamanında yapılmış olan otobanlardan çok daha geniş, düzgün ve gösterişliydi. 4-5 saatte ulaştık Hollanda'ya. Lale bahçeleri gerçekten görülmeye değerdi. Rengarenk, binbir çeşit lalenin insan elinden çıkma hektarlarca uzanan olağanüstü güzellikteki çiçek tarhlarında boy göstermeleri insana derin duygular ilham ediyordu. En çok ilgimizi çeken siyah laleler oldu. Daha sonra Maduraduma oyuncak kente kadar uzandık. Burasını biz daha önce Erhan Işıllar'la gezmiştik. Ünallar da çok hoşlandılar. Hafta sonunu Hollanda'da geçirdikten sonra Paris'e döndük. 8. Şatolar. Daha önceki gelişimizde Işıllar'la olduğu gibi bu kez de hemen her hafta sonu Ünallar'la birlikte oluyorduk. Yine Ünallar'la birlikte Orta Fransa'yı dolaştık. Loire Vadisi'ndeki Orta Çağ şatolarını gezdik. Her biri bir mimari başyapıt güzelliğindeki bu şatolar çok iyi korunuyorlardı. Bakımı ve korumayı devlet üstlenmişti. Şato sahiplerinin torunları şatonun bir bölümünde oturuyorlar, gelen ziyaretçileri gezdiriyorlardı. Şatoları gezerken üç silahşörleri, Monte Cristo'ları, pardayanları getiriyorduk gözlerimizin önüne. Bu koskoca taş binalarda, ortaçağ koşullarında koca koca şöminelerde yanan ateşle nasıl ısınıyordu bu insanlar? Kralların, düklerin oturdukları mekanları gezerken bir yatak odası dikkatimizi çekti. Rehberimizin anlattığına göre bu odada yatan kralla kraliçe kendilerine gece uyurlarken suikast yapabileceğinden korktukları için yatağın üç tarafında bütün gece muhafızlar nöbet tutarlarmış. Muzipliğim tuttu, rehbere kralla kraliçenin o kadar insanın gözü önünde nasıl sevişebildiklerini sordum. Rehber gülümseyerek, kralla kraliçenin gözünde onlar insan sayılmazdı. Sizin benim gibi kedilerimizden köpeklerimizden farklı değildiler. Siz köpeğinizin yanında sevişmekten çekinir misiniz diyiverdi. Orta Fransa'daki bu gezimiz birkaç gün sürdü. Fazla masraf olmasın diye hanımlar küçük güzel sandviçler, alaminüt yiyecekler hazırlıyorlar. Akşamları kaldığımız otel ya da pansiyonlarda birimizin odasında toplanıyor, plastik tabaklarda plastik çatal bıçaklarla karnımızı doyuruyor, neşeli vakitler geçiriyorduk. Arada dışarıda lokantalarda da yiyorduk. Bir akşam oldukça da geç bir saatte gittiğimiz bir lokantanın sahibi, çaçaron bir kadın, lokantada hiç kimse olmamasına karşın bizi önceden yer ayırtmadığımız için içeri almamakta ısrar etti. Anlaşılan lokantasının prestijini böylece koruyabileceğini sanıyordu. 9. Özgür Hayvanlar Bahçesi. Yine Ünallar'la bir hafta sonu Paris yakınlarındaki açık hava hayvanat bahçesini gezmeye gittik. Geniş bir milli park içine kurulmuş olan bu hayvanat bahçesi görülmeye değerdi. Afrika'da bir safariye katılmış gibi hissediyorduk kendimizi. Arabayla ağaçlık arazinin arasında dönenen bir yolda ilerliyorduk. Zararsız sayılan hayvanlar, midilliler, zebralar, beyaz renkli ya da çok renkli tavus kuşları, zürafalar, deve kuşları, bu arada küçük maymunlar, şempanzeler ortalıkta dolaşıyorlardı. Maymunlar arsızdı, arabaların üstüne çıkıyor, şaklabanlıklar yapıyorlardı. Aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlar da uzaktan ilk bakışta orta yerde serbestçe geziniyor gibiydiler. Aslında onların bulunduğu bölgeyle bizim dolaştığımız alanı, onların aşamayacakları genişlik ve derinlikte çukurlar birbirinden ayırıyordu. Filler, gergedanlar ve su aygırları gibi iri yapılı hayvanlar, üstleri çivili alçak duvarlarla çevrili alanlarda geziniyorlardı. Ayrıca hayvanat bahçesinin deniz yaratıklarını, sürüngenleri, akrep, örümcek gibi böcekleri, kartal, akbaba, şahin gibi yırtıcı kuşları barındıran kapalı bölümleri de vardı. Dev boyutlu yılanları, karadul denen kocaman kıllı örümcekleri ürpererek seyrettik. Yine kapalı bir bölümde karşımıza çıkan, neredeyse King Kong büyüklüğünde bir gorilin öylesine zeka dolu bakışları vardı ki, antropologlar ne derlerse desinler, aramızdaki yakın akrabalığı hissetmemek mümkün değildi. 10. Bir darbe daha. Bu arada Türkiye'de olaylar birbirini izliyor, bir askeri müdahale olasılığı artıyordu. Sonunda olan oldu. Bir takım çevrelerin sistemli bir biçimde istedikleri askeri darbe, 27 Mayıs'taki gibi bütün meclis feshedilerek değil, bir muhtıra ile gerçekleştirildi. 5 komutanın imzasını taşıyan sert bildirinin ardından Başbakan Süleyman Demirel şapkasını alıp gitti. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit de bu darbe bana karşı diyerek partisinin genel sekreterliğinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekirse özgürlüklerin üstüne şal örteriz demiş olmasıyla ünlü eski başbakanlarından Nihat Erim bir teknokrat hükümeti kurdu. Başlangıçta bu hükümetin bir kısım üyeleri kamuoyunda iyi karşılanmıştı. Ama bunlar faşist yönetimle anlaşamayıp kısa sürede ayrıldılar. Daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakıldılar. Her tarafta sıkı yönetim ilan edildi. Polisle ve hükümetle adeta alay eden gençliğin kahramanı Deniz Gezmiş iki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Kısa bir süre sonra da hiçbir ölümlü olaya karışmamış olmalarına karşın devleti devirmeye kalkıştıkları savıyla idama hüküm giydiler. Meclis çoğunluğunu elinde tutan Demirel ve yandaşları 27 Mayıs'ta idam edilen 3 Demokrat Partilinin intikamını almak amacıyla idam hükmünü savundular. TBMM'de İsmet İnönü'nün bütün önleme çabalarına karşın 27 Mayıs'ın intikamını almak isteyen eski Demokrat Partililer tarafından hüküm onaylandı ve 3 gencecik insan asıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarmak savıyla eyleme girişen bir grup devrimci genç tarafından İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Elrom'u kaçırılıp öldürülmesi üzerine Erim İstanbul'da Balyoz Harekatı'nı başlattı. Bütün İstanbul bir gece ev ev arandı. Memleket tam bir cadı alanına dönüşmüştü. Deniz Gezmiş'in yandaşı gençler Tokat yakınlarında Kanlıdere'de kıstırılıp havan mermileriyle imha edildiler. Bu olayların bizleri etkilememesi olanaksızdı. Türkiye'de solcu avı başlatılmıştı. O günlerde delegasyon başkanlığına kimse atanmadığı için bu görevi vekaleten ben yürütüyordum. Delegasyonda Maliye Bakanlığı mensubu olarak bulunan birkaç kişi, içlerinde solcu geçinen kimileri bile dış işlerinin tanıdığı başkanlık yetkisini tanımak istemeyerek bana karşı açıkça cephe aldılar. Bu arada kendi bakanlığım Dışişleri Bakanlığı'nca OECD'ye resmen maslahat güzer yani büyükelçi vekili olarak takdim edilmeme karşın neredeyse beni tanımaz bir tutum içine girmişti. 11. İlginç bir MİT ajanı. Bir gün odamda çalışırken bir adam çıkıp geldi. Maliye Bakanlığı kontenjanından danışma olarak atandığını söyledi. Atama emri doğruydu ama bakanlıkta kimse öyle birisini tanımıyordu. Biraz sıkıştırdım. Kaderin tuhaf bir cilvesi, adam o zaman kendisinin MİT görevlisi olduğunu, Paris'te ve özellikle de delegasyondaki solcular hakkında araştırma yapacağını söyledi ve bazı genç arkadaşların fikirleri hakkında benden bilgi istedi. Sadece dürüst ve açık fikirli bu arkadaşların o adamın anladığı biçimde solculukla bir ilişkileri yoktu. Gerekli yanıtı verdim. Bu arada çok gizli olduğunu söylediği bir takım belgeleri delegasyonun kasasında saklamak üzere bana teslim etti. Birkaç gün sonra gece yarısı telefonum çaldı. Baktım o MİT ajanı. Kaldığı otelden arıyordu. Şiddetli bir böbrek sancısı tutmuş, benden yardım istiyordu. Delegasyonun idari memurunu aradım. Otelinden alıp Amerikan hastanesine yatırmasını rica ettim. 1-2 saat sonra adam yine telefon etti. Hastanede müdahale edinceye kadar epey bekletmişler. Sonra da 2 kişilik bir odaya yatırmışlar. Yanımda çok gizli evrak var. Yandaki yatakta yatan adamı gözüm tutmadı. Uyur kalırsam çalabilir. Siz hastane başhekimini arayın da beni tek yataklı bir odaya alsınlar dedi. Saat sabahın 4'ü. Tepem attı. Eğer niyetleri o belgeleri çalmaksa tek yataklı odadan da çalarlar dedim. Yarın sabaha kadar dişini sık. Şu anda hiçbir şey yapamam. Bütün gece uyuyup uyumadığını sormadım. Zaten baskı döneminin sonuna doğru Nihat Erim başbakanlıktan ayrılıp Merkez Bankası Başkanı Naim Talu kontenjan senatörlüğüne atanıp başbakan olunca bu kendine özel MİT ajanı da kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Naim Bey ben Maliye Bakanlığında Kambiyo Kontrol Dairesi Başkanı iken Merkez Bankası Kambiyo Müdürü'ydü. Başarılı, bilgili bir bankacıydı, samimi bir arkadaştı. Dürüst, iyi niyetli, kafa yapısı itibariyle Demokrat Parti'ye yakın olmakla birlikte politikayla pek ilgisi olmayan tipik bir teknokrattı. Memleketi junta yönetiminden kurtarmak için çalıştı, başarılı da oldu sayılır. 12. Bir Yılbaşı Gezisi. 1973 yılı Fransa'daki son görev yılımızdı. Yılbaşı tatilini İsviçre'yi çok iyi bilen arkadaşımız Sermet Pasi'nin önerisine uyarak İsviçre'de Leman Gölü kıyısındaki küçük bir kasabada geçirmeye karar verdik. Ocak ayı olmasına karşın hava ılıktı. Sadece Jura dağlarını aşarken karlar içinde yol aldık. Arabanın kaloriferi çok iyi çalıştığı halde ön camlar buğulanıyor, lastikler kayıyordu. Tam Sermet'in aklına uyarak iyi mi yaptık diye düşünmeye başlamıştık ki, bir tepeye tırmandığımızda ayaklarımızın altında Leman Gölü'nü görünce rahatladık. Dağlardan aşağı dalga dalga inen hafif bir sesin ardında ancak düşlerde yaşanabilen bir uçarı güzelliği vardı gölün. Daha doğrusu saydam bir yaşmakla yüzünün yarısını örten ama gözleriyle karşısındakini baştan çıkarmaya hazırlanan bir masal prensesini andırıyordu. Bir köy yolunu andıran dar ve dönemeçli yoldan kıyıya kadar indik. Arkadaşımızın tarif ettiği gibi göl kıyısındaki bir küçük kahvede birer konyak içerken yamaçtaki iki odalı küçük şalenin sahibiyle tanıştık. İçini görmeye gerek görmeden 3 günlüğüne kiraladık. Şalenin içinde kısa süreli bir oturma için gerekli her şeyi düşünülmüştü. Müzik setinden televizyonuna, mutfak araç ve gereçlerine kadar. İstesek yemeklerimizi bile burada pişirebilirdik ama 3 gün için alışveriş etmeye değmezdi. Göl kenarındaki küçük, ahşap, zevkle dekore edilmiş ve makul fiyatı lokantada yedik yemeklerimizi. Çocuklar hemen yakınımızdaki şaleye gelen bir Fransız ailenin çocuklarıyla çabucak ahbap oldular. Hepimiz için son derecede dinlendirici, güzel bir tatil oldu. 13. Veda ziyaretleri. Yurt dışında kalma süremiz bitiyordu. Veda ziyaretlerine başladık. Bazı delegasyon başkanları ya da ikinci adamları, OECD sekreteryasından kimi arkadaşlar bizi akşam evlerinde yemeğe davet ettiler. Bunlardan 4'ünün bizim için özel bir anısı var. Avrupa Para Fonu'nun EMA, tasfiyesini birlikte yürüttüğümüz Amerikan delegasyonunun ikinci adamı Mr. Brown'ın, Paris'in en gözde mahallesi olan 16. bölgesindeki görkemli bir apartmanın üst katındaki bütün kenti ayaklar altında gören lüks dairesinde yediğimiz yemekte Bayan Brown'ın Fransızca'ya çevrilmiş olan Bahar'la gelen romanımı okumuş olduğunu öğrenmek benim için hoş bir sürpriz oldu. Daha önce katı ve buz gibi maliyeci görünüşüne karşı okumayı seven, klasik müzik zevki olan bir adam olarak keşfettiğim Mr. Brown, eşi ve bizimle birlikte yemeğe davet ettikleri Kanada delegasyonunun ikinci adamı ve karısıyla birlikte yemekten sonra konyaklarımızla kahvelerimizi ve prolarımızı içerken nefis bir piyanolu kuartet ziyafeti çektiler. Yunan delegasyonunun ikinci adamının yemeğinde tam karşımızdaki Yunan efsunlarının Türk askerlerini kılıçtan geçirişlerini ve atlarıyla ay yıldızlı bayrağı çiğneyişlerini gösteren, yemek salonunun bütün bir duvarını kaplayan dev boyutlu tablo bütün iştahımızı kaçırmıştı. Alman Büyükelçisi'nin yemeğinde elçinin eşi bize ikramda bulunmak için adeta çırpınmıştı. Ne var ki menüyü Alman mutfak zevkine göre düzenlemişti. Giriş olarak verdikleri et suyu biraz ağır olmakla birlikte yenilmeyecek gibi değildi. Et yemeği olarak verilen bize göre iyi pişmemiş kotleti nasıl çiğneyeceğimi düşünürken, etin yanında verilen birer tane ceviz büyüklüğündeki sarı nesneleri patates köftesi sanarak rahatladım. Ev sahibesine bunları çok sevdiğimi söyledim. Kadıncağız çok şaşırdı, sevindi ve hemen tabağıma 2 tane daha koydu. Ne var ki patates köftesi sandığım bu nesneler Alman mutfağına özel sarımsaklı domuz yağı ezmesiydi ve nefis mozel şarabıyla bile kusmamaya çalışarak güçlükle yutabilmiştim. OECD sekreteryasında iş gücü komitesi başkanlığını yapan Üstün Dağlar bizim eve yakın bir yerde Blonya semtinde 12 katlı bir apartmanın üst katında oturuyorlardı. Bizi davet ettikleri akşam biraz geç kalmıştık. Arabamızı apartmanın geniş kapalı park yerine bıraktıktan sonra asansöre doğru yönelmiştik ki asansör görevlisi bir genel arıza nedeniyle hiçbir asansörün çalışmadığı müjdesini verdi. Üstün Dağlar bizden başka 2 dostlarını da çağırmışlardı yemeğe ve herhalde onlar bizden önce gelmişlerdi. Geri dönemezdik. Elimizde çiçek buketi ve şarap şişesi ağır ağır tırmanmaya başladık merdivenleri. Kapıya ulaştığımızda soluk soluğaydık ve dizlerimiz tutmuyordu. Sofrada doğal olarak konu asansör sürprizlerinden açıldı. Bizim başımıza gelen üstün üstün dağın tatlı tatlı anlattığı olayın yanında solda sıfır kalırdı. Bir akşam karı koca geç vakit sinemadan ya da bir dost ziyaretinden dönmüşler. Aynı asansör arızasıyla karşılaşmışlar. Onlar da bizim gibi ahlaya poflaya üst kata kadar çıkmışlar. O zaman üstün arabasının anahtarlarıyla birlikte evin anahtarı da takılı olan anahtarlığını arabasını yıkaması için garaja bakan hizmetliye vermiş olduğunu anımsamış. İster istemez 12 katı ters yüz inmişler. Hep birden o kadar merdiveni bir daha nasıl çıkabildiniz diye sorduk. Buna güçlerinin yetmeyeceğini akılları kestiği için arabaya atlayıp bir otele gitmişler. 14. Dönüş hazırlıkları. Sonbaharda Paris'teki görevim sona eriyordu. Biz de herkes gibi alışveriş telaşına düştük. Yalnız kendimiz için değil. Bir kere daha sürekli görevle yurt dışına çıkamayacağımız için çocukların bazı uzun vadeli gereksinmelerini de karşılamak istiyorduk. Bu arada araba sorununu da düşünmek gerekiyordu. Opel Rekord'dan şikayetçi değildik ama bir daha böyle bir fırsat elimize geçmeyeceğine göre yeni bir araba alıp götürmek daha akıl kârı olurdu. Yaptığım kısa bir araştırma Türkiye'de Amerikan arabalarının hala revaçta olduğunu gösteriyordu. Gerçi Mercedes hep gözdeydi ama parasal olanaklarımız o tarihte Mercedes'in en küçüğü olan 200 tipine bile yetmiyordu. Bir arkadaş Türkiye'deki acente aracılığıyla doğrudan doğruya Amerika'ya sipariş verilirse Amerikan arabalarının çok ucuza geldiğini söyledi. Araştırdım. Biz daha çok Chevrolet üzerinde duruyorduk. Artık evladiyelik bir arabamız olsun istiyorduk. Chevrolet'in Nova tipi tam bize göreydi. Fiyatı da diplomatik indirimle gerçekten çok uygundu. Tek mahsur, normal olarak bütün Amerikan arabalarının otomatik vitesli oluşuydu. Türkiye'dekiler tamir ve parça sorunları nedeniyle otomatik vitesli arabaları tavsiye etmiyorlardı. Ama küçük bir fark verilirse mekanik vitesli araba da ısmarlanabiliyordu. Bütün işlemler yapıldı. Düz vites farkını da yatırdık. Açık bej rengini seçtik. Sipariş verildi. Arabamız Mart sonunda Anvers Limanı'nda teslim edilecekti. Kısa bir süre sonra acentelik Amerika'ya ısmarladığım arabanın Anvers'e geldiğini bildirdi. Yine bir trene atlayarak arabamızı almak üzere Anvers'e hareket ettim. Bu arada çok iyi durumda olan Opel Rekord'u kolayca elden çıkarttım. Bir yabancı diplomata uygun bir fiyata sattık. O güne kadar sahip olduğum ya da kullandığım arabalar içinde başımı hemen hemen hiç ağrıtmamış olan bir arabaydı Opel. Bir Chevrolet uğruna onu bıraktığım için kendimi sadakatsizlikle suçladığımı anımsıyorum. 12. 1973 model Chevrolet Nova. 1. Altın araba. 1973 yılı Mart ayı ortalarında bir gece Amerika'dan gelen arabamızı almak üzere hızlı trenle Anvers'e hareket ettim. Sabah erkenden Anvers'teydim. Bir taksiye atlayarak gümrük rıhtımına gittim. Acenteyi buldum. Formaliteler kısa sürede tamamlandı. Acenteden bir memuru yanıma kattılar ve arabanın bulunduğu hangara götürdüler. Memur, belgelerin bulunduğu küçük çantayla birlikte Chevrolet Nova amblemi taşıyan anahtarlığı uzatarak "İşte arabanız, güle güle kullanın" dedi. Parmağıyla işaret ettiği yerde gerçekten de pırıl pırıl bir araba duruyordu ama bu benim ısmarladığım araba olamazdı. Göz kamaştıran bir görünümü vardı arabanın. Hangarın loşluğunda bile parıl parıl parlıyordu. Çünkü metalik altın sarısı rengindeydi araba. Şaşkın şaşkın, "Ama bu benim arabam olamaz" dedim. "Ben metalik boya istememiştim. Ayrıca altın sarısı değil, açık bej rengi ısmarlamıştım." Acentenin memuru umursamaz bir tavırla, "Fabrika hata yapmaz" dedi. "Aklınızda yanlış kalmış olsa gerek. Metalik boya bu tiplerde standarttır. Zaten acente siparişleri opsiyonlu olarak verir. İstediğiniz renk yoksa ya da üretimden kaldırılmışsa ona en yakın rengi gönderir. Çok ısrar ediyorsanız bırakırsınız. Amerika'ya yazarız, siparişi iptal ettirebiliriz." Bir an düşündüm. Türkiye'ye bu arabayla dönmeyi düşünüyorduk. Siparişi iptal ettirirsek yenisinin ısmarlanıp gelmesi birkaç ay sürebilirdi. Ama öte yandan Paris'e, hele hele Türkiye'ye böyle pırıl pırıl göze çarpan bir arabayla gitmenin sakıncaları geliyordu aklıma. Tam da sosyalist yazar Erhan Bener'e yakışan bir araba. Eş dostun dalga geçmesi bir yana, memleket terör belasıyla çalkalanıyordu. Böyle altın rengi pırıl pırıl bir Amerikan arabasından daha güzel hedef olur muydu? Vazgeçtim terörden, bir yaramaz sokak çocuğu tutup çiviyle üstünü çizse nerede ve nasıl boyatacaktık? Duraksamam uzun sürmedi, olan olmuştu bir kere, yapacak bir şey yoktu. Ya heru ya meru dedim içimden. Bu arada arabanın yanına kadar da gelmiştik zaten. Şöyle içine baktım, deri koltuklar, el değmemiş modern çizimli gösterge tablosu ve geniş iç hacmiyle ilk Opel Kapitan dahil o güne kadar sahip olduğumuz arabaların en görkemlisiydi. Pekala dedim, gelmiş bir kere, fazla gösterişli ama artık olan olmuş. Bu arabayla geziye çıkmayı planlıyorduk, kabul ediyorum. Memur arabayı teslim aldığıma dair kağıdı imzalattıktan sonra, deposunda sizi en yakın benzin istasyonuna götürecek kadar benzin vardır dedi. Yerime geçip oturdum, anahtarı çevirdim, birden alarm sesini andıran bir ses duyuldu ve ekranda kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Acentenin memuru şaşırdığımı ve biraz da ürktüğümü görünce gülümsedi. Emniyet kemerinizi takmadınız da onun için sizi uyarıyor dedi. O tarihe kadar Avrupa'da henüz emniyet kemeri kullanımı genelleşmemişti. Fabrikalar opsiyonlu olarak veriyorlardı emniyet kemerlerini. Satış memurunun baktığını görünce ister istemez kemeri taktım. Ses sustu. Kırmızı uyarı ışığı da söndü. Daha sonraki günlerde bu kemer takma uyarısı biraz canımı sıkmadı değil. Köşedeki tütüncüden bir paket sigara almak için yerimden kalkıyorum, dönüp yerime oturur oturmaz alarm sesi ve uyarı ışığı harekete geçiyor. Bu duruma da bir arkadaş çare buldu. Yerime oturmadan önce emniyet kemerini birisi oturmuş gibi boş olarak bağlayınca elektronik sistem aldanıyor ve harekete geçmiyordu. Bu araba o zamana kadar kullandıklarımın hepsinden daha büyük olduğu için bir süre boyutlarına alışıncaya kadar güçlük çektim. Özellikle o Anvers-Paris yolculuğu sırasında birkaç kez kaldırıma çıktığımı anımsıyorum. 2. Pazartesi arabaları. Arabamız çok şıktı, göz alıcıydı, çok da rahattı ama daha Paris'e gelirken huzurumu kaçıran bir durumla karşılaştım. Arabanın motorundan gelen bir ses dikkatimi çekti ve beni rahatsız etmeye başladı. Sübap vurmasını andıran bir sesti bu. Yol üzerinde rastladığım bir motor tamircisinin önünde durdum. Usta hayran hayran arabaya bakarken bu sesi sordum, beni doğruladı. Bu yeni arabalarda oluyor bu tür şeyler, Paris'e gidince servisine uğrayın dedi. Ses sizi çok rahatsız ediyorsa kartere biraz fazla yağ koyun, ses kesilir. Dediğini yaptım, gerçekten ses kesildi. Ama sorunun giderilmesinin o kadar basit olmadığını Paris'teki General Motors servisinde anladım. Sübaplarda bir yapım hatası vardı. Bu hatayı gidermek için motorun indirilmesi gerekiyordu. Ancak araba son model olduğu ve henüz fabrikadan yeni çıktığı için gerekli yedek parçalar da henüz Amerika'dan gelmemişti. Ayrıca ben arabayı doğruca Amerika'dan aldığım ve diplomatik ayrıcalıkla geçici olarak Fransa'ya soktuğum için garantisi Fransa'da geçmiyordu. İstersem arabayı Amerika'ya geri gönderebilirdim. Bu açıklamalar karşısında sersemlediğimi söylemem gerek. Bereket versin bir ustabaşı beni teselli etti. Bu o kadar da önemli bir arıza değil dedi. Sese alışırsınız. Size yoldaki tamircinin gösterdiği yol da işe yarar. Motora biraz fazla yağ koyarsanız ses kesilir. Arabayı Amerika'ya geri yollama sözü bir kez daha karşıma çıkıyordu. Madem ki arıza o kadar önemli değildi, Türkiye'ye gidinceye kadar dişimi sıkardım. Bizim Türk ustalara güvenim vardı. Onlar mutlaka çaresini bulurlardı. Ne var ki yepyeni Chevrolet'in bana ettiği oyun bununla da kalmadı. Bir gün Concord alanından Etoile alanına doğru Şanzelize'den yukarı çıkıyordum. Bir kırmızı ışıkta durdum. Yeşil ışık yanınca arabayı birinci vitese taktım ve hemen ikinci vitese geçmek istedim. Ama vites debriyaja geçmedi. Birinci vitesle hızlanamıyordum. Arkadaki arabalar ışık yakıp söndürerek hızlanmam için beni uyarıyorlardı ama vites birinci viteste kilitlenmişti. Kan ter içinde alanı döndüm. Wagram Caddesi'nden aşağıya indim. Malesherbe Bulvarı'nın köşesindeki tanıdık benzinciye kendimi dar attım. Vitesi boşa da alamadığım için motoru durdurmak zorunda kaldım. Motordan çok iyi anladığını bildiğim ustaya durumu anlattım, güldü. Amerikalılar düz vites yapmasını unutmuşlar dedi. Vites makası takılıyor. Sonra kaputu açarak gösterdi. Böyle bir durumla bir daha karşılaşırsanız makasın şurasını iteceksiniz, düzelir dedi. Biz bu arabalara pazartesi arabaları deriz. Fabrikada işçiler pazar günleri meyhanede kafayı bulurlar. Pazartesi sabahı fabrikaya geldiklerinde hepsi mahmurdur. O gün imalat zincirinden çıkan bütün arabalarda bu tür fabrikasyon hataları sıkça görülür. Anlıyordum. Adına ne derseniz deyin, bu durum yalnız otomobil fabrikalarında görülmez. Hafta sonu tatilinden sonra işe dönen herkes keyifsizdir. Bürokratlara dert anlatamazsınız. Çarşı pazarda bile tersinirsiniz. Hastanelerde belki de bu nedenle pazartesi günlerine genellikle ameliyat konulmaz. Neyse ki vites kilitlenmesi pek sık yinelenmedi. 24. ayrımın sonu, sayfa 256.